Ayrım 2. Görmezlerin kitap okumasını sağlayan çocuk. Louis Braille, Margaret Davidson, sayfa 25. Yeni çocuk. Simon Braille, evet ya da hayır demeden önce enstitüye mektup yazdı. Soracağı birçok soru vardı. Yanıtlar onu hoşnut etmiş olmalıydı ki sonunda evet dedi. Böylece 1819'da Şubat ayının soğuk bir gününde Louis bir posta arabasına bindi ve okula doğru yola çıktı. Ama okul en azından ilk başlarda hiç de Louis'nin umduğu bir yer gibi değildi. İlk gün kalabalık ve gürültü yüzünden neredeyse kabus gibiydi. Enstitüye aşağı yukarı 100 kadar görmez öğrenci gelmişti. Louis arka arkaya tüm çocuklarla tanıştırıldı. Adlarını aklında doğru tutmaya çalıştı ama hepsi kafasının içinde çorba oldu. Louis daha önce bu kadar çok çocukla bir arada olmamıştı ve kendini hiç bu kadar yalnız hissetmemişti. Sonunda bu uzun gün sona erdiğinde Louis ilk defa başka yatakların da olduğu uzun bir sıranın ortasındaki dar okul yatağına uzandı. Ama uyuyamıyordu. İçinde tuhaf bir his vardı, sanki soğuk ve sert bir şey onu yutmuş gibiydi. 10 yaşındaki Louis daha önce evinden hiç uzak kalmamıştı. Ev hasreti çektiğinin farkında değildi ama çok mutsuz olduğunun farkındaydı. En sonunda başını yastığa gömdü ve ağlamaya başladı. Ağlama. Yandaki yataktan biri konuşmuştu. Al. Louis eline bir mendil konduğunu hissetti. Hadi sümkür diye devam etti dostça bir ses. Tamam, daha iyisindir şimdi ha? Ses şimdi daha da yaklaşmıştı. Louis yatağının üzerinde birinin oturduğunu hissetti. Adım Gabriel. Gabriel Gauthier. Seninki ne? Louis. Louis Braille dedi Louis hıçkırıklarla. Dinle Louis dedi Gabriel. Şu anda okuldaki ilk gün üzüntüsünü yaşıyorsun. Herkes ilk başta böyle olur. Ben de yaşadım. Sen de mi? Evet ama geçer. O yüzden şimdi uyu. Yarın daha iyi hissedeceksin. Bekle ve gör. İyi geceler dedi Gabriel yumuşak bir sesle ve tekrar kendi yatağına döndü. İyi geceler dedi Louis ve örtünün altına doğru kıvrıldı. Hatta biraz gülümsedi. Kendini daha iyi hissediyordu çünkü ilk arkadaşını edinmişti. Louis'nin sonraki birkaç hafta bir arkadaşa daha ihtiyacı olacaktı. Alışması gereken çok fazla tuhaf şey vardı. Louis bir kasaba çocuğuydu. Güneş ışığına, bol miktarda temiz havaya alışkındı. Şehirde ona her şey çok kalabalık, pis geliyordu. Temiz olmaya alışmıştı. Yazın Louis yakındaki derede neredeyse her gün yıkanırdı. Kışın annesi ateşin üstünde koca bir kap dolusu sıcak su bulundururdu. Ama burada enstitüde çocukların tümü için bir banyo vardı. Ayda yalnızca bir kez banyo yapmalarına izin veriliyordu. Eski okul binası çok büyüktü. Her yöne giden koridorlar, her katta merdivenler vardı. Louis tüm yaşamı boyunca iki odalı bir evde yaşamıştı. Sık sık kayboluyordu. Bu koca ambar gibi yerde yolunu bulabilecek miydi acaba? Louis'i en çok rahatsız eden rutubetti. Okul binası nehrin çok yakınına yapılmıştı. Bu nedenle içerideki hava her zaman soğuk ve nemliydi. Louis enstitüye ilk geldiğinde yanakları sağlıktan kıpkırmızıydı. Kısa sürede o da diğer çocuklar kadar solgunlaştı. Çoğunun hiç iyileşmeyen kuru bir öksürüğü vardı. Bir doktor rutubetli havanın çocukların ciğerleri için iyi olmadığını söylemişti. Bu yüzden ilk başta Louis'nin tek düşünebildiği Kore'deki ailesi ve eviydi. Ama yavaş yavaş işler düzeldi. Louis okula, şehrin tuhaflıklarına alıştı. Büyük eski binada hareket etmeyi öğrendi. Daha çok arkadaş edinmeye başladı. Kısa sürede ev hasreti çekemeyecek kadar ya da üzgün olamayacak kadar meşgul duruma geldi. Sabahtan akşama kadar dersi vardı. Dil bilgisi, coğrafya, tarih, aritmetik, müzik, Louis hepsini seviyordu. 10 yaşındaki Louis Braille okuldaki en küçük çocuktu. Ama ta en başından çoğu kez sınıf birincisi oluyordu. Bu çocuk öğrenme kolaylığıyla ödüllendirilmiş diye yazmıştı bir öğretmen. Neredeyse hiçbir şeyi ikinci kez söylemek zorunda kalmıyorsun. Her öğleden sonra çocuklar ellerini ya da bastonlarını kullanarak atölyelerden birine gidiyorlardı. Bu atölyelerde kasket eldiven örüyor, saman ve deriden terlikler ya da sığırlar ve öküzler için ham deriden uzun kırbaçlar yapıyorlardı. Louis, koşum takımı atölyesinde yıllarca babasına yardım etmişti. Bu onun için iyi bir deneyim olmuştu. El işlerinde iyiydi. İlk yılın sonunda Louis, örgü ve terlik yapımında özel bir ödül bile kazanmıştı. Ama Louis'nin günün en sevdiği zamanı akşamdı. Akşamları müzik dersine gidiyordu. Çocukların hepsi bazı müzik aletlerini çalmayı öğrenmişlerdi. Louis birkaçını birden çalabiliyordu. Ama en başından beri piyanoda özel bir yetenek sergilemişti. Louis tuşlara basmayı, çıkan neşeli ya da üzgün sesleri dinlemeyi seviyordu. Müzik, Louis Braille'in hayatındaki en büyük mutluluklarından biri olacaktı. Görmez çocuklar tek başlarına Paris'in kalabalık sokaklarında dolaşamıyorlardı. O nedenle çoğu zaman içeride kalıyorlardı. Ama her perşembe özel bir yürüyüşe götürülüyorlardı. Paris'in işlek caddelerinde bir sürü görmez çocukla ilgilenmek hiç kolay değildi. Ama okul bir yolunu bulmuştu. Öğretmen uzun bir ipin ucunu tutuyor, görmez çocuklar her biri ipi tutarak arkasında sıralanıyorlardı. Öğretmen yürümeye başladığında ipin geri kalanı peşinden geliyordu. Çok ayaklı bir yılan gibi kıvrıla kıvrıla gidiyorlardı. Çocuklar komik göründüklerini biliyorlardı. Buna rağmen gülerek kendilerini ip çetesi olarak adlandırıyor ve başlarını dik tutuyorlardı. İlk başta işlek caddeler Louis'i korkutmuştu. Evin sessiz taşra yollarından çok farklıydı. Çanlar çalıyor, tekneler düdüklerini öttürüyor. İki ya da dört atlı yük arabaları her ara yola ve caddeye gümbürdeyerek akıyordu. Çok fazla ses vardı. Ve insanlar? Çok insan vardı. Sıkıştırıyorlar, itiyorlar, koşuşturuyorlardı. Neden herkesin bu kadar acelesi vardı? Louis merak ediyordu. Evde kimse böyle acele etmezdi. Ama kısa sürede Louis şehrin seslerini tanımaya başladı. Farklı çan seslerinden Paris'teki kiliseleri ve düdük seslerinden nehirdeki tekneleri birbirinden ayırabiliyordu. Parke taşlı cadde üzerindeki tiz gırç gırç sesi yoldan geçen bir askerin botlarıydı. Hışır hışır sesi ise bir hanımefendinin uzun ipek eteği demekti. Louis yöre kuşlarını seslerinden tanıyordu. Bir güvercinin kanatlarının çıkardığı pırr sesini, şehrin sorunlu caddelerindeki kenti gıcır gıcır ayak seslerini öğrenmişti. Bu yalnızca bir gösteri hilesi. Böylelikle hareketli günler geçti. Louis okuldaki hayatında daha da mutlu oldu. Yalnızca bir tek şey yolunda değildi. Bu en önemli şeydi. Louis okuma dersleri alıyordu. Ama uzun zamandır hayalini kurduğu gibi değil. 1820'lerde görmezler için okumanın tek bir yolu vardı, kabartma yazı. Alfabedeki her harf sayfa üzerinde kabarık olarak duruyordu. Harfler kağıdın yüzeyinden yüksekte durduğundan parmaklarla hissedilebiliyordu. Bu belki kulağa kolay geliyordu ama hiç de öyle değildi. Bazı harfleri hissetmek kolaydı ama ötekileri birbirinden ayırt etmek neredeyse olanaksızdı. Q'lar, O'lar, O'lar C gibi geliyor. İ'ler T gibi çıkabiliyor, R'ler gerçekte ise B oluyordu. Ama Louis kararlıydı. Harfleri ayırt edene kadar çoğu zaman parmaklarını kabartma harfler üzerinde kaydırıyordu. İlerledikçe sözcükleri harf harf anlamaya başladı. Hızı çok yavaştı. Louis okulun en parlak çocuklarından biriydi ama çoğu kez tümcenin sonuna varamadan başını unutuyordu. O zaman geri dönüp yeni baştan başlamak zorunda kalıyordu. Bu yolla tek bir kitabı okumak aylar alırdı. Bu gerçek bir okuma değil diye bağırdı Louis bir gün. Bu yalnızca bir gösteri hilesi. Bu elimizden gelenin en iyisi diye yanıtladı bir öğretmen. İnsanlar daha iyi bir yol bulmak için yıllarca çabaladılar. Louis bunun doğru olduğunu biliyordu. İnsanların birçok şeyi denediğini biliyordu. Kabartma harfler, batık harfler, taş harfler, ip harfler, bal mumu ve tahtadan harfler. Hatta biri iğnelerden bile alfabe yapmaya çalışmıştı. Louis iğnelerden oluşan bir sayfayı okumanın nasıl bir şey olacağını hayal etmeye çalıştı. Ay. Üstelik Louis çok geçmeden okul kütüphanesinde yalnızca 14 kitabın olduğunu öğrendi. Yalnızca 14. Bunun iyi bir nedeni vardı. Kabartma harfli kitapların basılması pahalıya mal oluyordu. Her bir kitabın elde yapılması gerekiyordu. Her bir harfin baştan sona en az 7,5 santim yükseklikte olması gerekiyordu. Yoksa görmez parmaklar harfleri hissedemezdi. Bu nedenle bir sayfaya yalnızca birkaç kelime sığabiliyordu. Hayır, Louis artık görmezler için çok sayıda kitabın hazırlanamayacağını biliyordu. Kabartma harf yöntemiyle yapılamazdı. O halde daha iyi bir yol olmalıydı. Çok geçmeden bu Louis'nin düşündüğü ya da konuştuğu tek şey olmuştu. Arkadaşları bu konudan sıkılmışlardı. "Kapa çeneni Louis!" diye yalvarıyorlardı. Ama bu çok önemli diye açıklamaya çalışıyordu Louis. Anlamıyor musunuz? Kitaplar olmadan asla gerçekten öğrenemeyiz. Oysa okuyabilseydik neler olabileceğimizi bir düşünün. Doktor, avukat ya da bilim insanı. Hatta yazar bile olabilirdik. Neredeyse her şey. Tamam diye onayladı çocuklardan biri. Biz de okumak istiyoruz. Eğer o kadar akıllıysan bize bir yol bul o zaman. Yapamam diye bağırdı Louis. Ben görmezim. 1821'in ilkbaharında bir gün yüzbaşı Charles Barbier askerlerinin karanlıkta birbirlerine mesaj göndermeleri için bir yol buldu. Buna gece yazısı adını verdi. Yüzbaşı bu yazı şeklinin görmezlerin de işine yarayabileceğini düşündü. Gece yazısında kabarık notacıklar kullanılıyordu. Sözcük seslere ayrılıyor, her ses için farklı bir kabartma noktacık şekli belirleniyordu. Noktacıklar, stilus adı verilen uzun uçlu bir aletle kalın kağıt yapraklara bastırılarak ya da delerek yapılıyordu. Sayfa ters çevrilince kabarık noktacıklar öbür taraftan hissedilebiliyordu. Noktacıklar. Görmez çocuklar önce çok heyecanlandılar. Noktacıklar onlar için çok uygundu. Çok küçüklerdi. Tek bir parmak ucuna kaç tanesini sığabileceğini bir düşünün. Ama çocuklar kısa sürede yüzbaşı Barbie'nin gece yazısında da yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anladılar. Gece yazısıyla yapılamayacak bir sürü şey vardı. Büyük harf ya da rakam yazmanın hiçbir yolu yoktu. Nokta, virgül ya da ünlem işareti yapılamıyordu. Çok yer kaplıyordu. Ama en önemlisi öğrenmek ve anlamak çok zordu. Gece yazısı askerlerin ileri ya da düşman arkanızda gibi basit notalar göndermesine yarayabilirdi ama bununla birçok sözcük okunamaz, yazılamazdı. Görmezler için bu yolla çok sayıda kitap yapılması olanaksızdı. Öyleyse gece yazısı bir fiyaskoydu. Bu noktacıkların da fiyasko olduğu anlamına mı geliyordu? Louis aynı fikirde değildi. Günler geçtikçe düşünebildiği tek konu bu olmuştu. Hatta geceleri rüyasında bile noktacıkları görüyordu. Kısa zamanda Louis kararını verdi. Bu işi kendisi yapacaktı. Görmezlerin noktacıklarla gerçekten okuyabilmesi ve yazabilmesi için bir yol bulacaktı. Çabucak ve kolayca. En azından tüm kalbi ve zekasıyla bunu deneyecekti. Louis hemen işe koyuldu. Artık yanında hep araç gereci bulunuyordu. Nereye giderse gitsin, ağır kağıt yaprakları üzerinde koyabileceği bir tahtası ve noktacıkları yapmaya yarayan uzun, ince bir alet olan stilosu vardı. Stilos neredeyse Louis'nin görmez olmasına neden olan bize benziyordu. Yüzbaşı Barbie'ye çok geçmeden birinin onu gece yazısını geliştirmeye çalıştığını öğrendi. Kim olduğunu öğrenmek için aceleyle enstitüye gitti. Louis, gece yazısını icat eden yüzbaşı Barbie ile tanışacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. Noktacıklarla çalışmaya ilk önce yüzbaşı Barbie'ye başlamıştı. Acaba yüzbaşı fikirlerini beğenecek miydi? Louis öyle olmasını umuyordu. Ama işler daha baştan ters gitti. Louis odaya bastonunu tıkırdatarak girdiğinde yüzbaşı Barbie'nin kaşlarını şaşkınlıkla kaldırdı. Karşısında bir yetişkin görmeyi bekliyordu. 12 yaşında bir çocuk değil. Louis, yüzbaşı Barbie'nin yüzündeki ifadeyi göremiyordu ama sesindeki soğukluğu hissedebiliyordu. "Sistemim üzerinde bazı gelişmeler gösterdiğinizi duydum," dedi yüzbaşı. "Evet, evet efendim," diye yanıt verdi Louis. "Yani?" "Efendim," dedi Louis, kafası karışmıştı. "Hadi açıklayın." Louis açıklamaya çalıştı ama konuştukça yüzbaşı Barbie'nin gerçekten dinlemediğini fark etti. Buna rağmen Louis açıklamaya devam etti. Efendim, yapılması gereken bir şey var. Sözcüklerin aynı yolla tekrar tekrar hecelenmesinin bir yolunu bulmalıyız. Nedenmiş o? Dedi yüzbaşı. Sesi buz gibi soğuktu. Böylelikle kitaplarımız olabilir. Birçok kitap. Neden? Diye sordu yüzbaşı yeniden. Yüzbaşı Barbie de Louis'nin çevresindeki birçok kişi gibiydi. Görmezler için üzülüyordu. Onlara karşı asla acımasız olamazdı ama görmezlerin öteki insanlar yani görebilenler kadar akıllı olmadıklarını düşünürdü. Görmezlerin basit şeylerle kısa notlar, işaretler ve talimatları okuyabilmekle mutlu olmaları gerektiğine inanırdı. Kitaplara ihtiyaçları olabileceğini kesinlikle düşünmemişti. Bu kadar mı? Evet, Louis neredeyse fısıldıyordu artık. Çok ilginç diye terslendi yüzbaşı Barbie'ye. Bunu düşüneceğim. Ama Louis düşünmeyeceğini biliyordu. Yüzbaşı Barbie'ye gururlu biriydi, hem de çok gururluydu. Emir vermeye ve kendisine itaat edilmesine alışmıştı. Bu düşünceler bir başka yetişkinden gelse kabul edilebilirdi. Ama bir oğlan çocuğundan, yarı yetişkin bir çocuk. Hayır, bundan hoşlanmamıştı, hem de hiç. Yüzbaşı Barbie'ye sert birkaç söz daha etti, sonra kapıyı çarparak gitti. Louis içini çekti. Yüzbaşıdan hiçbir yardım alamayacağını biliyordu. Yalnız çalışmak zorunda kalacaktı. Noktacıklar alfabesi. Louis tek bir dakikayı bile boşa harcamamaya çalışıyordu. Tatil için eve gittiğinde bile noktacıkları üzerinde çalışıyordu. Çoğu kez annesi ekmek, peynir ve meyveden oluşan öğle yemeğini paket yapar, Louis de güneşli yamaçlarda son bulan gezintilere çıkardı. Bazen de yolun kenarına oturur, kağıdının ve tahtasının üzerine eğilirdi. Yoldan geçen konu komşu gülümseyerek, ''İşte Louis, iğne batırıyor.'' derdi. ''Ya ne yapıyordu?'' Görmez bir çocuğun kendini oyalamak için oynadığı bir çeşit oyun muydu bu? Louis açıklamaya çalışmadı. Yalnızca noktacıklardan oluşan şekilleri yapmaya devam etti. Kurey'deki evinde Louis'nin deneyleri üzerinde çalışmak için epey zamanı oldu. Okulda bu o kadar da kolay değildi. Yapılacak başka şeyler vardı. Louis derslere girmek zorundaydı. Her gün atölyelerin birinde bir ya da iki saat geçirmesi gerekiyordu. Müzik çalışmalı, ev ödevlerini yapmalıydı. Yemeklerini öbür çocuklarla birlikte yemeliydi, yoksa biri onu aramaya gelirdi. Ama Louis yine de fikirleri üzerinde çalışmak için zaman buluyordu. Azar azar, kahvaltıdan önce, ders aralarında, yemekten sonra, gece geç vakitlerde çalışıyordu. Çalışma anı en güzel zamandı. Oğlanların hepsi uyuyor, her yer sessizleşiyordu. Louis saatlerce tahtasının üzerine eğilerek çalışıyor, değişik noktacık şekilleri deniyordu. Kimi zaman o kadar çok yoruluyordu ki oturduğu yerde uyuyakalıyordu. Bazen de o kadar heyecanlanıyordu ki saatin kaç olduğunu unutuyordu. Penceresinin altından süt vagonlarının tıkırdayarak geçişini duyana kadar çalışıyordu. O zaman Louis kafasını şaşkınlıkla kaldırıyordu çünkü sabahın erken saatleri olduğunu fark ediyordu. Yine bütün gece çalışmıştı. O zaman Louis kahvaltı ve ilk dersi için esneyerek kalkmadan önce bir ya da iki saat kestirmek üzere yatağına kıvrılıyordu. Louis'nin arkadaşları onun için gittikçe daha çok endişeleniyorlardı. ''Hiç uyumuyorsun. Çoğu zaman yemek yemeyi unutuyorsun. Niçin? Boş bir uğraş.'' ''Belki de haklısınızdır.'' diye yumuşak bir şekilde yanıt veriyordu her zaman Louis ve çalışmasına devam ediyordu. 3 yıl geçti. Çok çalışarak, deneyerek ve pek bir şey başaramayarak. Çoğu zaman Louis o kadar yoruluyordu ki kolunu bile zorlukla kaldırıyordu. Bazen de cesareti çok kırılıyordu. Louis tekrar tekrar yüzbaşı Barbie'nin nokta şekillerini basitleştirdi. Ama noktacıklar yeteri kadar basit değillerdi. Hayır, noktacıklarla okumak hala çok zordu. Oğlanlar haklı mıydı? Bu boş bir uğraş mıydı? İnsanlar yüzlerce yıldır bu sorun üzerinde çalışıyorlardı. Akıllı, önemli, daha deneyimli insanlar. Hepsi başarısız olmuştu. Kim olduğunu zannetmişti? Onlardan daha iyisini yapabileceğini düşünmeye ne hakkı vardı? Gabriel'e bazen eğer başaramazsam ben ne yaparım diye düşünüyorum demişti Louis. Daha sonra Louis'nin aklına yeni ve çok farklı bir düşünce geldi. Bu fikir çok basit görünüyordu. Yüzbaşı Barbie'nin gece yarısı sesler üzerine temellendirilmişti ama Fransız dilinde çok fazla ses vardı. Bazen basit bir kelimeyi yazmak için neredeyse yüzlerce noktacık gerekiyordu. Bu noktacıklar parmak ucuyla hissedilemeyecek kadar çoktu. Ama ya noktacıkları farklı şekilde kullansaydı? Ya noktacık şekilleri sesleri değil de alfabedeki harfleri simgeleselerdi? Fransızca'da yalnızca 26 harf vardı nasıl olsa. Louis çok heyecanlandı. Haklı olduğundan emindi. Şimdi daha çok çalışıyordu ve her şey yerli yerine oturmaya başlamıştı. Louis önce bir kalem aldı ve kalın bir kağıt parçası üzerinde 6 noktacık çizdi. Bu 6 noktalı şekli hücre olarak adlandırdı. Şöyle görünüyordu. Hücredeki her noktacığa numara koydu. Sonra stilusunu aldı ve bir numara noktacığı kabarttı. Bu A harfini temsil edecekti. Ve 1 ve 2 numaralı noktacığı kabarttı. Bu da B harfini temsil edecekti. 1 ve 4 numaralı kabartma noktacıklar da C olacaktı. Louis arka arkaya tüm harfleri yaptı. Bitirdiğinde Louis Braille'in noktacıklı alfabesi şöyle görünüyordu. Louis parmaklarını alfabesi üzerinde gezdirdi. Çok basitti, çok basit. 15 yaşındaki Louis Braille'in içinden bağırmak, ağlamak ya da kahkahalarla gülmek geliyordu. Alfabenin tüm harfleri 6 noktacıktan yapılmıştı. Değişik şekillerde defalarca kullanılarak. Görebilen insanlar için bir şeye benzemeyeceğinin farkındaydı ama öyle olması gerekiyordu zaten. Hissedilmesi gerekiyordu, çabucak ve kolayca. Olmuştu. Hayır demenin değişik yolları. Louis alfabeyi bitirdiğinde Kurey'deki evindeydi. Okula geri dönüp öbür çocuklarla alfabeyi göstermeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Ne söyleyeceklerdi? Hoşlarına gidecek miydi? Gitmeliydi. Louis hayal kırıklığına uğramadı. İlk dokunuşta çocuklar alfabeyi sevmişlerdi. Çok basit, hissetmesi çok kolay ve çok küçük, parmak ucumun altında birçoğu sığar. Yazabiliriz, birbirimize mektup bile yazabiliriz. Günlük tutabiliriz, sınıfta not tutabiliriz. Ve daha sonra da bunları okuyabiliriz. Kitaplar, dedi yavaşça Louis. Kitapları unutmayın. Çok geçmeden her çeşit kitabımız olacak. Yalnızca bizim okumamız için. Bu haber hızla tüm okula yayıldı. Enstitünün müdürü Louis'i hemen çağırttı. Anlat bana, dedi Doktor Pini'ye. Bu hakkında çok şey duyduğum bu noktacıklar alfabesi de neyin nesi? Lütfen efendim, diye hevesle yanıt verdi Louis. Eğer yüksek sesle bir şey okursanız size göstereceğim. Doktor Pini'ye bir kitap aldı ve yavaşça okumaya başladı. Daha hızlı okuyabilirsiniz efendim, dedi Louis. Çok geçmeden Louis'nin eli kelimeleri noktacıklar halinde zımbalayarak kağıdın üzerinde uçuşmaya başladı. Müdür okumayı kestiğinde Louis kağıdı ters çevirdi. Elleriyle hafifçe kabarık noktacıklardan oluşan satırlara dokundu. Sonra hızla ve kolaylıkla tek bir hata yapmaksızın her bir kelimeyi okudu. Şaşırtıcı, diye mırıldandı Doktor Pini'ye. Şaşırtıcı, kaç yaşındasın sen çocuğum? 15, diye yanıt verdi Louis. 15? Yüzlerce yıldır insanların böyle bir alfabeyi bulmak için çalıştıklarını ve bunun yerine benim çocuklarımdan birinin bunu bulduğunu düşününce 15, şaşırtıcı. Louis çok gururlandı. Şimdi en önemli soruyu sormanın sırasıydı. Efendim, ne zaman kitap yapmaya başlayabiliriz? Doktor Pini'ye uzun bir süre sesini çıkarmadı. Yanlış olan neydi acaba? Sonunda konuştu. Gençsin Louis, dedi. Louis'nin kaşları çatıldı. Bu nasıl bir yanıttı böyle? Doktor Pini'ye açıklamaya çalıştı. Enstitü bir hayır kurumuydu. Yani kendi parası yoktu. İhtiyacı olan paranın bir kısmı hükümetten, bir kısmı da zengin dostlardan geliyordu. Ama kitap yapabilmek için hiç paraları yoktu. Efendim, dedi Louis. Siz bu insanlara, parası olan insanlara mektup yazar mısınız? Alfabemin nasıl başarılı olduğunu anlatır mısınız? Bunun nasıl ucuz bir şekilde kitaplara dönüştürülebileceğini söyleyebilir misiniz? Bunu yapacağım, dedi Doktor Pini'ye. Ama Louis, çok fazla umuda kapılma. Bazı şeyler zaman ister. Hem de çok zaman. Doktor Pini'ye oturup mektup ardına mektup yazdı. Zengin, önemli, tüm hayatlarını görmezlere adamış olan insanlara yazdı. Teker teker yanıtlar geldi. Bazıları uzun, bazıları kısaydı. Bazıları çok süslü kelimelerle yazılmıştı ama hepsi sonunda aynı şeyi söylüyordu. Hayır. Kimi insanlar değişimin hiçbir türünden hoşlanmıyorlardı. Eski yöntemlerin nesi var diyorlardı. Tüm bu yıllar boyunca her şey gayet iyi gidiyordu. Biri eski kabartma harfli kitaplar yapımına yardımcı olmak için daha önce para vermişti. Şimdi bana bunların yeteri kadar iyi olmadığını söylüyorsunuz, diye yazmıştı kızgınlıkla. O halde size bir şey söylememe izin verin. Bu kabartma harfler işe yararsa iyi olur. Benden tek kuruş bile alamayacaksınız. Hatta birkaç kişi de kıskanmıştı. Bir başka görmezler okulunu yöneten bir kişi şöyle yazmıştı. Bunun okulumda denenmesine ancak şu şekilde izin veririm. Cesedimi çiğnerseniz. Louis'nin alfabesinin çok iyi olabileceğinden korkmuştu. Çünkü o da kendi alfabesi üzerinde çalışıyordu. Pek çok insan evet ya da hayır demedi. Bu kulağa çok ilginç geliyor, diye yazmıştı biri. Olabildiğince çabuk bu konuyla ilgileneceğim. Ama bu ne zaman olacaktı? Gelecek hafta, gelecek ay, belki de asla. Bu tip insanlar Louis'nin alfabesine karşı değillerdi. Sadece umursamıyorlardı. Görmeyenlerin sorunlarıyla uğraşamayacak kadar kendi yaşamlarıyla meşguldüler. Böylece yıllar geçmeye başladı. Çok fazla bir ilerleme olmadı. Görmez çocuklar Louis'nin alfabesini kullanmaya devam ettiler. Ama burada yalnızca 100 kadar öğrenci vardı. Ya tüm dünyada hala kitap bekleyen milyonlarca görmez öğrenci? Louis onları kafasından çıkaramıyordu. Neşeli olmaya çalışıyordu ama bu hiç de kolay değildi. Bazen kafası acı düşüncelerle doluyordu. Alfabesi iyiydi, bunu kanıtlamıştı ama kimse umursamamıştı. Yeterince umursamamıştı. 3 yıldan fazla zaman geçti. Louis 19 yaşında enstitüden mezun oldu ama okulu bırakmadı. Doktor Pini'ye yıllardır Louis'i izliyordu. Bir çocuktan genç bir erkeğe dönüştüğünü görmüştü. Her yıl Louis Braille bir ödül almıştı. Dil bilgisi, tarih, coğrafya, aritmetik, piyano, hatta el işinden. Doktor Pini'ye Louis'nin doğal bir lider olduğunun da farkındaydı. Louis şakalaşmayı ve hikayeler anlatmayı seviyordu. En az bunun kadar önemli olan bir başka şey de insanların anlatacak bir sorunları olduğunda onları nasıl sessizce dinleyeceğini biliyordu. Evet, Doktor Pini'ye kararını vermişti. Louis o kadar iyiydi ki kaybedilemezdi. Böylelikle ona enstitüde öğretmen olarak kalıp kalamayacağını sordu. Bir öğretmen. Louis sevinçle kabul etti. Her şeyden önce Paris'te kalmayı çok istiyordu. Paris, alfabesiyle ilgili ona yardım edebilecek insanların bulunduğu yerdi. Keşke etselerdi. Ayrıca Louis okulunu ve arkadaşlarını da çok seviyordu. Burası şimdi onun için ikinci bir ev olmuştu. Doktor Pinier, Louis'yi çok fazla para veremeyecekleri konusunda uyardı. Ayda yalnızca 15 frank verebilirlerdi. Ama bir öğretmen olarak Louis'nin izin almaksızın okul binasından çıkmaya hakkı vardı. Ve hayatında ilk defa kendisine ait bir odası oldu. Louis'nin sessizliğe alışması epey zaman aldı. Louis öğretmeyi seviyordu. Bu işte iyiydi de. Sınıftaki derslerini hazırlamaya çok zaman ayırıyordu. Her akşam masasına oturuyor, bir sonraki gün ne söylemek istediğini düşünüyordu. Daha sonra düşüncelerini zımbalayarak noktacıklara dönüştürüyordu. O yüzden asla kekelemedi, dili sürçmedi ya da söylemek istediklerini unutmadı. En başından herkes Louis Braille'e bir öğretmen olarak saygı gösterdi ve bir arkadaş olarak ona güvendiler. Louis'nin zamanında okul öğretmenlerinin sevecen, kibar ve sabırlı olmaları gerekmiyordu. Birçoğu da öyle değildi. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, yavaş öğrenen çocuklarla alay ediyorlardı. Öğrenmenin çocukların kafalarına vura vura yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorlardı. Louis bunun yanlış olduğunu biliyordu. Bunun yerine tatlı sert bir sevecenlik, kibarlık gösteriyordu diye yazmıştı bir arkadaşı. Louis öğrencileriyle asla dalga geçmezdi, ne kadar yavaş olurlarsa olsunlar. Özellikle çok küçük olanlara karşı yumuşak ve nazikti. Louis uzun yıllardan beri okuldaydı ama yeni, utangaç ve yalnız olmanın ne demek olduğunu asla unutmamıştı. Louis öğretmenlik hayatını seviyordu. Her zaman olduğu gibi çok çalışıyordu. Birçok farklı sınıfa ders veriyordu. Arkadaşlarıyla çok zaman geçirse de bir çocuğa yaptığı şekilde işte yardımcı olmak ya da bir başkasının sorunlarını dinlemek için zamanı hep vardı. Her gün birkaç saat müzik çalışıyordu. Louis enstitüye geldiğinden beri piyano, daha sonra da org çalmıştı. Artık çok daha iyi çalabiliyordu. 1833 yılında Paris'in en büyük kiliselerinden Saint-Nicolas de Chan da orgçu olmuştu. İnsanlar Louis'nin bir gün çok ünlü olabileceğini söylemeye başlamışlardı. Tabii diğer her şeyi unutursa ve zamanının çoğunda müzik çalışırsa. Louis müziği seviyordu. İçinde büyük duygular uyandırıyordu. Müzik her zaman hayatının çok önemli bir parçası olacaktı. Ama daha önemli olan başka bir şey daha vardı. Noktacıklar alfabesi. Louis, noktacık şekillerinin müzik notalarını ve sayıları da temsil edebileceğini bir yöntem üzerinde çalışıyordu. Ayrıca okul kütüphanesine kabartma harfli kitaplar yapmak için de epey zaman harcıyordu. Görebilen arkadaşları bazen kelimeleri yüksek sesle okuyarak ona yardım ediyordu. Bu yavaş ve zor bir işti. Saatlerce, gecelerce Louis oturup noktacıkları zımbaladı. Sırtı ağrıyana, parmakları kas katı kesilip acıyana kadar çalıştı. Louis sonsuza kadar böyle çalışmaya devam edemezdi. Önce bir yorgunluk geldi. Bazı günler kendini yataktan zorlukla sürükleyerek çıkarıyordu. Kendini kandırmaya çalıştı. Tek ihtiyacım olan iyi bir gece uykusu diyordu kendini tekrar tekrar. Sabah kendimi daha iyi hissedeceğim ama tersine çoğu kez kendini daha kötü hissediyordu. Bazı günler durup dinlenmeden merdivenleri çıkamıyordu bile. Sınıfındaki çocuklar onu duyabilmek için sandalyelerinde öne doğru eğilmek zorunda kalıyorlardı. Sesi o kadar zayıftı. Bir gün başı ateşle yanıyor, bir başka gün tüm bedeni titremelerle sarsılıyordu. Ama en kötüsü öksürüklerdi. Gittikçe kötüleşiyordu durum. Bir sabah Louis o kadar şiddetli öksürdü ki yataktan çıkamadı. Doktor geldi ve duyduğu sesler karşısında kafasını salladı. Doktor uzun süre sessiz kaldı. Söylemek zorunda olduğu şeyi söylemek istemiyordu. Sonunda sordu. Neyin olduğunu biliyor musun? Biliyorum diye fısıldadı Louis. Kendini kandırmaya çalışmaktan vazgeçmişti artık. Louis Braille doktor değildi ama belirtileri biliyordu. Ayrıca enstitüdekiler de aynı hastalıktan dertliydi çünkü. Hava çok nemliydi. Bir akciğer hastalığı olan vereme yakalanmıştı. Kimi insanlar taze havanın ve bol dinlenmenin iyi geldiğini söylüyor dedi doktor. Ama Louis de doktor da verem için gerçek bir tedavi olmadığını biliyorlardı. O zamanlar yoktu. Hastalık gelir ve giderdi ama her zaman yeniden gelirdi. Louis doktor gittikten sonra saatlerce kıpırdamadan yattı. Kıpırdayamayacak kadar üzgün hissediyordu kendini. Bu neden onun başına gelmişti? Sadece 26 yaşındaydı. Ölmek istemiyordu. Peki alfabesine ne olacaktı? Sonunda Louis bir karar verdi. Tüm yaşamı boyunca savaşçı biri olmuştu. Bu korkunç hastalığın onu bu kadar kolay yenmesine izin vermeyecekti. Uzun bir yaşamı olmayabilirdi ama dolu bir yaşamı olacaktı. İkinci ayrımın sonu, sayfa 56.